Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir, 1. Kaset 1. Yüz, Tekin Yayın Evi, 7. Basım 1981. Bu kitap Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda Sabancı Üniversitesi'nin katkısıyla hazırlanmıştır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Şubat 2004. Okuyan Aslı Selli. 1. Bölüm. Von Kress Paşa'nın Dürbünü. 1. Filistin cephesindeki subay arkadaşlarının cehennem topçu dedikleri yüzbaşı Cemil, dürbünü indirmeden kısa kısa gülünce, teyzesinin kızı Neriman gözlerini örgüsünden kaldırıp pencereden baktı. Neye güldünüz?
Hiç.
Kuzum neye güldünüz? Batarya teş diye bağırsaydım korkar mıydın? Ödüm kopardı. Dalmışım. Cemil dürbünü indirdi. Bizim bölükler karşı tepeye saldıracaklarmış da koruma ateşi açacakmışım gibi geldi. Nedir koruma ateşi? Düşman siperlerine gülle yağdırırsın, başlarını çıkarıp ateş edemezler. Neriman bir an daldı. 31 Mart'ta toplarınızı oraya koymuştunuz, aklınızda mı? Duvardaki genç subay fotoğrafına bakıp gözlerini hemen indirdi. Nazmi'ye sormuştum. Üstümüzden aşar mıydı mermileriniz diye. Aşardı. El yordamıyla cigara paketini arayan Cemil de gözlerini fotoğraftan kaçırdı. Nazmi'nin topları soldaydı, benimkiler sağda. Abdülhamit'in muhafız tümeni çarpışmazsa diye kıvranıyordu Nazmicik. Çarpışsın mı istiyordu? Çarpışsın ki birkaç mermi savurup herifin sarayını başına yıksın. Yıkabilir miydi? Sanmıyorum. Hiç mermi yakmadan topçu olduk biz. Manevra bile görmemiştik. Acemi topçu palavracıdır. Cigarayı derin derin çekti. 10 yıl geçti 31 Mart'tan bu yana. Nazmi rahmetli 22'sindeydi 31 Mart'ta. Demek ben de 23'ümdeymişim. Ya ben? Sen mi? Cemil dürbünü bıraktı. Saçlarından tutup Neriman'ın başını yavaş yavaş büktü. Dur bakayım. 16'na yeni girmiştin güzelim. Çekme, ay saçlarım. Neriman biraz direndi. Sonra gözlerini kapayarak kendisini bıraktı. Öpüş uzayıp soluğu kesilince inleyerek ağzını kurtardı. Delirdiniz mi Cemil abi? Abi demeyecektin ya. Bırakın, biri girse içeri, annem anladı vallahi. Bu soğukta her gün yıkanmak neyin nesi dedi geçende. Temizlik imandan diyemedin mi? Evleniyoruz deseydin. Bırak saçlarımı. Örgü şişiyle Cemil'in eline yalancıktan vurdu. Dün konuşuyorlardı Saraylı Hanım'la. Baytar Salih Bey'in damadı geldi ya esirlikten. Evde kıyamet kopuyormuş. Giderken kundakta bıraktığı oğlan beşini bitirecek. İstemem bunu, gitsin evimizden diye paralıyormuş kendini. Alıştırmak gerekti çocuğu, içlenir, günah diye laf dokundurdu annem. Enver ne demiş bilin bakayım. Anneanne, Cemil dayımın yanında başını niçin örtmüyor annem? Nikah düşmez de ondan mı? Demiş. Vay bacaksız vay. Benimle yatmaya alışık, korkuyor yerini alırsın diye. 7 yaşında nikahı aklı eren oğlan eğleniyordur bizimle. Elini Neriman'ın yanağından boynuna, boynundan göğsüne, göğsünden oyluğuna indirdi. Benim korktuğum başka. Neymiş? Gelecek arkadaşı düşünüyorum, kalacak birkaç gece. Evet. Evetmiş, ne yaparız? Usludur. Neriman bacaklarını istekle sıktı, gerindi. Çek, çek elini. Asıl düşünecek şeyi düşünmüyorsun da. Neymiş? Ödüm kopuyor gebe kalırım diye, uykularım kaçıyor. İyi ya, ister istemez söylersin teyzeme, biz hemen evleniyoruz dersin. Nereden çıktı sipsivri bu, neden bu kadar acele ederse, Tanrı buyruğu dersin. Alay edeceğini düşünsene biraz beni. Sen niçin düşünmüyorsun? Ben düşünebilir miyim? Erkeksin sen, güçlüsün, düşünmek sana düşer. Çek elini. Bak ne diyeceğim, subay mı beklediğiniz arkadaş? Değil. Nerede kaldı, 9'da dememiş miydiniz? Duvardaki saate baktı. 9:30. Kızarım gelmezse. Mutfakta canım çıktı. İçki içmeyin olur mu öyle üstü? Aşağıda bir kapı açılıp örtülünce Cemil elini çekti. Neriman hemen dürbünü aldı. Gelir değil mi %100? pencereye döndü. Dürbünle bakmak hoşuma gidiyor. Siz yokken alıp oturuyorum buraya. Görmediğim yerleri gösteriyormuş gibi avutuyor beni. İnsanların yüzlerini iyice seçiyorum karşı düzlükte. Bütün dürbünler güçlü müdür bu kadar? Savaşa giderken mi almıştınız bunu? Hayır. Vonkres Paşa'nın armağanı. Kimin? Vonkres. Bir Alman paşası. Topçu atış okulunda komutanımızdı. Kanala da beraber gittik. Niçin armağan etti? Bizim batarya Süveyş kanalında bir gemi yakmıştı da. Çok pintiymiş. Öyle bir işe bu armağan az. Karşı tepeden mi gelecek beklediğiniz arkadaş? Bilmem. Nasıl adam? Cemil az kalsın bu soruya da bilmem diyecekti. Bıyıklarını çiğneyerek gülümsemesini sakladı. Arkadaşın yüzünü hiç görmemişti. İttihatçıların kodamanlarından eski Diyarbakır valisi Doktor Çerkez Reşit Bey'i bekliyordu. Reşit Bey, Ermenileri öldürme işinin belli başlı suçlularındandı. Kapatıldığı Bekir Ağa bölüğünden kaçırılmıştı 12 gün kadar önce. ''Aa, nedir o? Birini kovalıyorlar Cemil abi. Silah çekmiş polis.'' ''Silah mı? Ver bakayım.'' Cemil dürbünü aldı. ''Nerede hani?'' Birden davranıp çömelime gelmişti. ''Tabanca mı herifin elinde parlayan?'' ''Tabanca. İyi gördüm. Hırsız mı kovalıyor, hırsızı vururlar mı kaçarsa?'' Kaçan adam kara paltoluydu. Cemil suratını seçmeye çalıştı. Gözlüklüydü. Düzlüğün bitimindeki ağaçlardan birinin gövdesine tutunup bir an duralamış, sonra kaygan yokuşu inmeye başlamıştı. Kovalayan polis, kaçanı gözden kaybedince durup döndü. Konağın köşesinden koşarak çıkan arkadaşına Bulgar mandırasını dolaşması işaretini verdi. Sonra düzlüğün bitiminde iki büklüm yaklaştı. Kara paltolunun kaçmaktan başka hiçbir şey düşünmediğini anlayınca doğruldu. Bacaklarını açtı, sol koluyla silahı destekleyerek nişan aldı. ''Vuracak Cemil abi, vuracak göz göre göre. Eyvah, vurdu!'' Kaçan adam kurşun sesiyle sendelemiş, dengesini bulmak için kollarını havada çevirerek topukları üstüne biraz kaymıştı. ''Vuruldu. Vurdular değil mi zavallıyı?'' Cemil, savaşa ilk giren genç arkadaşların telaşına karşı kullandığı kalın sesiyle Neriman'ı payladı. ''Sus bakalım, yok bir şey.'' Adam düze inmişti. Karla örtülü tarlada bata çıka koşarken mandırayı dolaşan polis 40 adımda ateşe başlayınca eğilerek elini beline attı. ''Vurulmuş değil mi Cemil abi, karnından vurulmuş.'' ''Sanmam, silah çekiyor.'' diyecekti, vazgeçti. ''Vurulmadı, hayır.'' Adam doğrulup döndü. Tabancasını yukarıdan aşağı indirerek poligondaymış gibi rahat iki kurşun attı. Tarlanın ortasındaki ağaca kadar gerileyip eski hısırların arkasına siperlendi. ''Gözlüklü, gördünüz mü Cemil abi serseri değil.'' Tepenin düzünde üniformalı polisler meçlerini tutarak koşuyorlardı. Mahallede kadın çığlıkları, çocuk bağırtıları başlamıştı. Cemil dürbünü atıp sıçradı. ''Kapıya Neriman, koş kapıya.'' ''Kapıya mı?'' ''Koş diyorum, aç kapıyı.'' ''Hayır, açma büsbütün, aralık dursun.'' Sedirden atlayıp yüklüye yetişmişti. ''Dur kız, teyzem farkına varırsa korkar.'' Büyük çaplı mazer tabancasını kılıfından çekerken sordu. ''Komşu bahçeye geçebilir miyiz arkadan?'' Karşılık beklemeden kapıya atılınca Neriman yetişip koluna sarıldı. ''Hayır Cemil abi, hayır olmaz.'' ''Delirdin mi? Çekil, bırak diyorum.'' Neriman'ı iki kere silkeledi. Vurup düşürmezse kurtulamayacağını anlayarak duraladı. ''Bırak.'' Aşağıdan Selim Hanım'ın sesi duyuldu. ''Ne var Neriman? Sen mi bağırdın?'' ''Kapıyı kapatın anne, kol demirini vurun. Olmaz, hayır.'' ''Bırak saçmalıyorsun.'' Üst üste kurşun sesleri gelince pek de farkında olmadan Cemil tabancayı vurmak için kaldırdı. ''Bırak diyorum, bırak.'' Neriman tabancanın neden kaldırıldığını anlamadığı halde Cemil'in gözlerindeki parıltıdan ürkerek bir an geriledi. Sonra yeniden atılıp bağırdı. ''Dur Cemil abi, silah boş. Hay Allah kahretsin.'' Cemil tabancanın sürgüsünü çekti. Neriman'ın oğlu Enver kurcalar diye eve gelince şarjörü kilitliyordu. Boş silahı karyolanın üstüne atıp dolaba koştu. Selime teyze basamakları gıcırdatarak çıkarken söyleniyordu. ''Buraları dağ başına döndü yavrum.'' Sofa pencerelerinden birini sürdü. ''Dur bakalım, gene kimler vuruşuyor gündüz ortası?'' Cemil, bavuldan şarjörü alıp doğrulduğu zaman baytar emeklisi Salih Bey'in umursamaz sesi sokaktan duyuldu. Kendini vurdu herif. Cemil şarjörü sürerek pencereye gitti. Kara paltolu adam ağacın 5 adım berisinde yüzü koyun yatıyordu. Baytar penceredeki kadınlara anlattı. 3 kurşun attı arka arkaya. Sonra doğruldu, elini kaldırdı. Teslim olacak sandım. Tabancayı ağzına sokup tetiğe bastı. Kimmiş? Neden kovalıyorlarmış? İlahi Selim Hanım, bu zamanda sorduğun şeye bak. Koşsanıza Salih Bey belki daha ölmemiştir. Polisler parmakları tetikte yaklaşmışlardı. Birisi Potin'in burnuyla dokundu. Selime teyze bağırmaya başladı. Ölüyü tekmeliyor bu edepsiz. Şuna bir şamar indirecek yiğit yok mu? Şubat güneşini yavaş yavaş bulut kaplıyor, ince bir esinti tarlanın ortasında yatan ölüyü sise benzeyen boz bir dumanla örtüyordu. Neriman inledi. Cemil şaşkın döndü. Koparacak gibi sıktığını anlayınca kızın kolunu hemen bıraktı. Özür dilemeye benzeyen bir gülümsemeyle sedire oturdu. Tabancayı boşalttı. Ömründe ilk defa görüyormuş gibi şarjörü bir zaman evirip çevirdi. İçi titriyordu. Gerilen bir sinir sol omuzundaki eski şarapnel yarasını belli belirsiz sızlatmaya başlamıştı. Mangalı önüne çekti. Ateşi açıp bir cigara yaktı. İçini çeker gibi içti. Kim olabilir bu adam Cemil abi? Bilmem. Sorup geleyim mi? Neriman karşılık beklemeden çıkınca Cemil elini yüzünden geçirerek pencereye döndü. Ölünün üstüne çekilen yırtık asırı savrulan karlar yavaş yavaş kapatıyor, küçük tümseyi daha şimdiden bir taze mezara benzetiyordu. Deli bunlar. Gündüz gözü çıkarılır mı adam saklandığı yerden? Kendilerini hükümette mi sanıyorlar? Yok canım. İşini bilir patriot. Hayır, Doktor Reşit Bey değildir bu. Cigarayı ağzında unutmuş, fişeyi şarjöre sokup çıkararak dalmıştı. Neriman'ın oğlu Enver soluk soluğa içeri girdi. Dayı, dayıcığım, öldü adam, kendini vurdu, gördünüz mü siz? Yok, ben gördüm, dudakları soğuktan morarmıştı, kara gözleri parlıyordu, İttihatçıymış. Cemil önce bir şey anlayamadı, sonra irkildi. İttihatçı ne demek? İttihatçı mı? Savaşta bunlar yendirmiş bizi. Vatan hainiymiş bunlar. Bildiğin gavur. İttihatçıların gavur olduğunu kim söyledi sana? Hacı Bakkal. Hacı Bakkal, Abdülhamit'in aşçılarındandı. 31 Mart'ta başına ak sarık sarıp çok oyunlar göstermiş, ortalık yatıştıktan sonra Kabe'den geliyorum diyerek köşe başına bakkal dükkanı açmıştı. Savaş yıllarında İAŞ nezaretindeki bazı kodamanlarla toptancı Rumlara aracılık edip para yaptığı söyleniyordu. Sevindi mi Hacı Bakkal adamın kendini vurmasına? Çok sevindi, oh olsun bile dedi. İmansız gidermiş kendini vuran, öyle mi Cemil dayı? Cehennemi boylarmış. Enver şarjörü görüp atıldı. Nedir o? Ver bakayım, ver azıcık, ne olur. Yaramaz işine. Ben biliyorum, kurşun bunlar. Tabanca kurşunu. Sen bunlardan hiç attın mı savaşta gavurlara Cemil dayı? Hiç iddiatçı öldürdün mü sen? Hadi yavrum, annen çoraplarını değiştirsin. Islatmışsın bak, üşüyeceksin. Enver gönülsüz çıkınca Cemil duvardaki fotoğrafa baktı. Kendisini İttihat Terakki Cemiyeti'ne Patriot Ömer sokmuştu. Yıl 1906. Manastır'da yağmurlu bir gece yola çıkmışlardı. Bir köşe başında patriot özür dileyerek gözlerini bağladı. Elinden tutup çamurlu sokaklardan geçirdi. Bir kapıyı 3 kere çaldı. İçeriden 3 kere muin, 3 kere hilal dediler. Patriot 3 kere hilal, 1 kere muin diye karşılık verdi. Gözlerindeki bağ alındığı zaman karşısında kızıl cübbeli, kara maskeli 3 kişi, ortada bir masa, masada bir tabancayla bir kitap vardı. Tanıdık bir sesin, Eyüp Sabri'nin sesi, ''Cemiyete girmek için iyice düşündünüz mü? Hala kararlı mısınız?'' sorusuna ''Evet'' demiş. ''Yasaları tutmayan idam olur'' sözüne ''Peki'' diye karşılık vermişti. Yemin etti. Böylece ölüme söz vermiş, karşılığında 9-2 numarayı almış oldu. Bu yolun ucu, Kötüsü gelirse belki de ölene kadar sürecek Fizan, Taif, Yemen sürgünlerine bağlıydı. O zaman bu yola girenler padişah damatlıklarını, en büyük başkentlerdeki ateşe militerlikleri, müşir paşalıkları peşin peşin tepmiş sayılıyordu. Kazanırlarsa hürriyete kavuşacaklardı. Neydi bu hürriyet? Herkesin dilediğini yapması. Nasıl uyuşur askerliğin sıkı düzeniyle peki? Bunu bile düşünmeye vakit kalmadan, akıl almayacak kadar kısa zamanda, 2 yıl sonra, akıl almayacak kadar kolaylıkla, birkaç telgraf çekilerek kazanıldı hürriyet. Cemil duvardaki resme daldı bir zaman. Tuna'dan Basra'ya, Sinop'tan Trablus'a uzanan koca imparatorluğun gerçekten sahibi oluverdiklerini anlayamadan öldü Nazmi. 26 yaşında çevrilmiş Edirne şehrini savunurken. Aç, hasta, umutsuz. Fotoğraftaki Nazmi hep öyle kederle gülümsüyordu. Oğlunun kendisine iddiatçı gavuru dediğini duymuş gibi. Neriman suratı kül gibi çıktı yukarı. Doktormuş, adı Reşit Bey, valiymiş. Geçenlerde cezaevinden kaçmış. Yaklaştı, sesini alçalttı. Bu muydu beklediğiniz arkadaş? Arkadaş mı? Yok canım. Tanıyor musunuz Vali Reşit Bey'i? Hayır, tanımıyorum. Tanımıyorsunuz da niçin kapıyı aç dediniz? Komşuların bahçesine geçilip geçilmeyeceğini sordunuz. Korku boğazından yukarıya seyirme halinde gözle görülür gibi çıkarak dudaklarını titretmeye başlamış, bakışlarındaki dargınlığı birden sıyırmıştı. İzini sürüp buraya girdiğini görseydiler, evi çevirseydiler vuruşacaktınız değil mi? Cemil'in gözlerine bakmak için eğildi. Dizlerinin üstüne çökerek yumruğunu ağzına götürdü. Vuruşacaktınız Cemil abi, ölecektiniz siz de. Daha neler? Cemil gülmeye çalıştı. Saçmalıyorsun, yok öyle bir şey. Elini uzattı ama Neriman'ın sarsılan omzuna koyamadı. Neyin nesi bu ağlamak? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ben çocuk muyum Cemil abi? Başını kaldırdı. Anlamaz mıyım ben? Arıyorlarmış kaç gündür. Ölü diri tutamasaymışlar, kaçarken yanında bulunan subayı asacaklarmış bunun yerine. Gözlerinin ucunda iri yaş damlaları göründü. Niçin bize acımıyorsun hiç? Yolunuzu bekledik bunca yıl. Peki, geldik ya işte. Parmağıyla kızın burnuna dokundu. Ağlanır mı Varayoğa? Yok öyle bir şey diyorum, kes artık. Geldiniz ama alışamadınız bize. Yerleşemediniz bir türlü. Kulağınız hep kirişte. Gece yarısı sokaktan adınızı çağırsalar silahı kapıp koşacaksınız. Koşacak mıyım? Cemil bu soruyu sanki kendi kendisine sormuştu. Gözlerini kırpıştırarak karşılığını aradı. Yanılıyorsun. Beni yerimden Alman vinçleri kaldıramaz artık. Ben anlamaz mıyım? Yapmayın. Bırakın boğuşmayı. Başkaları gibi muhtaç değilsiniz aylığa. Bize yetecek paramız var Allah'a şükür. Yanağını Cemil'in eline sürerek yalvardı. Acıyın bize. Acıyın ne olur. Biraz düşündü. Dün gece gelen subay, kaçan adamı saklar mısın dedi. Saklarım dediniz değil mi? Allah Allah, sapıttın sen iyice. Yok öyle şey, yok inan olsun. Siz bu adamı bekliyordunuz. Şarjöre bakarak sayıklar gibi konuştu. Vuruşacaktınız. Yüzünüz nasıl değişti birden? Bu kadar alıştınız mı boğuşmaya? Duramaz mı oldunuz dövüşmeden? Daha ne kadar sürecek bu ölüp öldürmeler? Hesapladım geçenlerde. Hapse girdiğinizden bu yana 17 yıl geçmiş. O zamandan beri Makedonya'da vuruştunuz, Trablus'ta vuruştunuz, Balkan Savaşı'nda vuruştunuz. 4 yılda seferberlik sürdü. Bu 4 yılda bizi 4 saat düşündünüz mü? Haksızlık ediyorsun. Bak bana. Neriman'ın yüzünü avuçlarının içine aldı, öpmek için eğildi. Kimim var benim senden başka? Kaç kere söyledim. Seni düşünürdüm her zaman en sıkışık sıralarda. Sen aklıma gelince ödüm kopardı ölümden. Seni nasıl özlediğimi. Özlerdiniz de niçin dönmediniz savaş biter bitmez? Neden geciktiniz aylarca? Anlattım ya. Üstünüze vazife değilmiş ki o silahları oraya getirmek. Yol üstü bırakıverelim dedik. Neriman kendini öptürmemek için bir ses duymuş gibi kalkıp kapıya döndü. Yemeklere bakayım ben. Dur kız, şurada biraz konyak vardı galiba. Ver de öyle git. Neriman kapıda durdu. Gündüz içilir mi? Araştıran bakışlarla sıkıntılı baktı biraz. Gözlerine önce bağışlayan, sonra beğenen bir gülümseme geldi. Bu gülümsemede küçük çocukların sevimli haşarılıklarını hoş gören genç annelerin övüncü vardı. Başını iki yana sallayarak dolaba gitti, konyak şişesini aramak için eğildi. Entarisi gerilmiş, belinin inceliğini, kalçalarının tıkız yuvarlaklığını meydana çıkarmıştı. Cemil dilini dudaklarından geçirdi. Cephedeymiş de sıçrayarak yer değiştirecekmiş gibi toplandı. ''Nereye koydunuzdu bulamıyorum.'' Neriman'ın sesinde dişi bir çağrış, istekli bir kışkırtma vardı. Cemil elinin tersiyle ağzını silerek gürültüsüz yaklaştı. Arkadan sarılıp diri göğüsleri kocaman elleriyle kavradı. ''Bırakın Cemil abi, sapıttınız mı gündüz ortası?'' Neriman hızla doğrulmuş, sağ omuzunu ileri atarak gerinir gibi nazla dönmüştü. Kurtulmak için gövdesini arkaya atınca bel kemiği çatırdadı. Cemil bu sesle ürpererek kırmızı dudaklı, yarı açık ağza, menekşeye benzeyen kadın kokusuna eğildi. ''Bırakın, hayır. Dur bak ne diyeceğim.'' Belli etmemeye çalışarak yatağa doğru itiyordu. ''Yok bir şey. İstemem.'' Neriman karyolaya dayanınca bir an gerçekten direndi. ''Hayır, istemiyorum.'' Arka üstü düşerken gözleri korkudan büyümüştü. ''Burada olmaz, hayır.'' Nazmi'nin resmi asılı bu odada şimdiye kadar hep ışıksız yatmışlar, Enver'le Selime teyzeye duyurmamak için hırsızlar gibi ürkek, dilsizler gibi konuşmadan büyük bir günah işliyorlarmış gibi tutuk sevişmişlerdi. Cemil, erkeklik onurunu yaralayan bu pısırıklığı üstünden atmak için çamaşırları sabırsız hoyrat sıyırmaya çalışırken, Neriman'ın utançsız, iştahlı, kendisini sevişmeye çoktan bırakmış olduğunu sezemiyor, biricik tutkusuna karşı geliniyormuş gibi kızdığını, böylece de gerçekten günahsız bir sevişmeyi düşmanca bir boğuşmaya çevirdiğini anlayamıyordu. Neriman kollarıyla yüzünü kapatmış, Cemil de birine meydan okumak duygusuyla aydınlığı istediği halde gergin karnın çıplaklığını görünce suratına vurulmuş gibi gözlerini yummuştu. Belli etmemeye çalıştılar ama ilk defa suç ortaklığının alçaltılmışlığını, kirlenmişliğini, tedirginliğini duydular. Neriman gözleri yerde hızla çıktı. Cemil ne yapacağını kestiremeden odanın ortasında durup uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Artık canı içki istemiyordu. Gene de dolaba gidip şişeyi aldı. Duvardaki fotoğrafa bakmamaya çalışarak pencereye geldi. Doktor Çerkez Reşit Bey, iddiaçıların astığı astık, kestiği kestik valisi eski hasırın altında uslu uslu yatıyordu. Şubat'ın dondurucu soğuğunu sanki duyabilirmiş gibi onun yerine Cemil'in içi ürperdi. Reşit Bey gider ayak bir av hayvanı gibi kovalanmanın, bir çıkmazda kıstırılmanın ne demek olduğunu iyice öğrenmiş, başkalarına bol bol verdiği ölüm korkusundan kendisi de payını almıştı. Cemil, şişenin mantarını dişleriyle çekerken yaşama denilen didinmeyi, umutları, umutsuzlukları, güvenleri, güvensizlikleri, övünmeleri, utançlarıyla bir anda bitiren mini mini bir kurşunun akıl almaz gücüne ömründe belki 50. defa gerçekten şaşıyordu. Gözleri tarlanın ortasında yatan ölüde şişeyi kaldırdı. Az kalsın boş bulunup her savaştan sonra ilk kadehi içerken yeni ölmüş arkadaşlara yaptıkları gibi hazır ola gelip şerefine diyecekti.